Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün ilk mescidimiz, içine Mescid-i Aksa'yı barındıran Kudüs'ten bahsedeceğiz. Peygamber Efendimizin peygamberlere namaz kıldırdığı, miraca yükseldiği, 400 yıl Osmanlı idaresinde kalmış, dünyadaki sulhün, barışın belki de anahtar şehri Kudüs.
Evet, ismi zaten ilk ismi Urşilim. Darüsselam demektir. Yani barış yurdu demektir. Evet. Yani Davut Aleyhisselam bu şehri kurduğunda buraya bu ismi vermiş. Urşilim İbranice. Yani Jeruzalem, yani barış şehri demektir. Dünyada benim bildiğim kadarıyla üç büyük din tarafından, tamam bunlar birbirine müsavi değil elbette ki ama mukaddes kabul edilen, dini ehemmiyet verilen bir başka şehir yok.
Gittiğiniz zaman da sizi herhalde bu iklimle karşıladı, evet. Ya da siz belki bunu bilerek gittiğiniz için başka hiçbir şehirde, ben İstanbul'u çok severim, benim için çok kıymetli bir şehirdir. Ama Kudüs'ü gördükten sonra insan, bilmiyorum, hacca umreye gitmedik, belki orada daha büyük bir aşk daha elbette ki yaşanır ama bambaşka duygular yaşıyorsunuz. Bu hakikaten insanın içine işleyen bir duygu. Bir kere tabii Mescid-i Aksa'nın İçinde olması Kudüs'ü tüm diğer şehirlerden çok daha anlamlı yapıyor.
Evet, zaten Kudüs'ü Kudüs yapan Mescid-i Aksa'dır. Zaten bu ismi alması da oradandır. Davut Aleyhisselam zamanında, yani milattan 10 asır evvel, 972 zannediyorum, burada Kudüs'te bir yer yoktu. Burada 4 tane tepe vardı. Bugün de hala...
Şimdi gözünün önünde şekillensin, siz coğrafyasından bahsedince, evet. Akdeniz'e ve Lut Gölü'ne...
Çok yakın bir mesafededir.
Mesafede,
evet.
Bir kuş uçuşu baktığınızda ikisinin neredeyse ortası gibi.
Ortası gibi, çok enteresan bir yerdedir. Hatta eski astronomlara göre meridyenlerin başlangıç noktasıydı. Yani bu Greenwich'e dönmeden evvel, yani geçen asra kadar Kudüs meridyenlerin başlangıç noktasıdır. Hatta İslam itikadında kainatın, varlık aleminin bitip yokluk, buradaki yokluktan kasıt yok manasına değil, metafizik alemin başladığı yerle bir irtibatı var. Arş-ı ilahi oradadır. Yani Allah'ın kudretinin tecelli ettiği yer. Arş bir taht demektir. İşte o arşın yeryüzündeki iz düşümü Kudüs'tür. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Kudüs'ten göğe yükselmesinin de bir hikmeti
budur.
İki rivayet var ama dünya yaratıldıktan sonra ilk iskana elverişli olan yerinde Kudüs, bir rivayette de Mekke olduğu söyleniyor. Yani bunlar tabii efsane ama bir telakki, bir anlayıştır. Yani Kudüs'e verilen ehemmiyet. Burada Davut Aleyhisselam bir mescit inşaına başladı. Şimdi diyebilirsiniz ki Davut Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın şeriatında değil mi? Musa Aleyhisselam'ın şeriatında mescit ne gezer? Bir kere mescit secde edilen, yani ibadet edilen yer demektir. Her dinde vardır. Zaten mesela Yahudilerin mabedine biz ne diyoruz? Havra diyoruz. Havra cami demektir. Toplanılan yer demektir. Onlar sinagog diyorlar. Bazıları, Avrupalılar sinagog. Knesset'ten de Yunanca cami demektir. Avrupalıların kilisesi de aynı şekilde.
Yani aslında kalabalık olduğumuz, toplandığımız, buluştuğumuz yer.
İbadet edilen yer demektir. Buraya Bet Maktiş adını verdi. Mukaddes ev. Yani Beytül Mukaddes.
Peki şimdi Maktis. O kadar yer varken buraya inşa etmesi de aslında,
bu bir vahyin, yani Davut Aleyhisselam bir peygamber, Allah alem bu bir vahyin eseri olarak, yani siyer kitaplarında kendisine oraya mescidi kurması vahyedildi diyor. Oraya gitti. Yani orada Siyon Tepesi var, Zeytin Dağı var. Ortada iki tane daha tepe var. O tepelerden birinin üzerine Mescid-i Aksa, kayadır burası, büyük bir kaya. Oraya Mescid-i Aksa konuyor. Topografik olarak çok enteresan bir yerdir Kudüs. Görenler bilirler, 4 tane tepenin ortasında küçük bir yer ama çok enteresan bir yer. Tabiat öyle çok suyu olan, toprakları çok verimli olan.
Hatta uzaktan baktığınızda böyle
çok çölün ortasında bir yerdir. Yani çok az suyu vardır. Zaten tarih boyunca hep su problemi yaşamış. Su problemini çözen Osmanlılardır. Ve Osmanlılardan da Hürrem Sultan'dır.
Evet, işte o aslında
muazzam su kanalları yaparak, evet. Her yere değil, her yere sadece buraya değil, Kudüs'ün su problemini çözmüştür. Yani karı koca Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan tarihte Kudüs'e en çok hizmet eden birkaç şahsiyetten biridir.
Konuşacağız, izleri hala var.
İzleri hala duruyor. Kudüs etrafında zeytinden ve üzümden başka hiçbir şey yetişmez. Etrafındaki köyler Kudüs'ü besleyecek kadardır. Kudüs hiçbir zaman büyük bir şehir olmamıştır. Hep küçük bir şehirdir. Ama tarihte bu kadar ehemmiyetli, bu kadar insanların gündeminde olan bir başka şehirde yoktur. İşte bu Betmaktiş'ten dolayı, yani Beytül Mukaddes'ten dolayı Müslümanlar oraya Kudüs dediler. Kudüs-ü Şerif, mukaddes demektir Kudüs. Romalılar işgal ettiği zaman İlya diyorlardı oraya zaten, İlya peygamberden dolayı. Yani Müslümanlar orayı fethettiğinde Hazreti Ömer zamanında oranın adı İlya'ydı. Müslümanlar orayı aldıktan sonra İslam dininin oraya verdiği ehemmiyete binaen oraya Kudüs-ü Şerif veya Makdis dediler. Yani mukaddes demektir. Hı hı. Mukaddes demek dinlerin bizatihi kıymet verdiği şey demektir. Bir de mübarek vardır. O dolaylı olarak dinin kıymet verdiği şey demektir. Hı hı. Doğrudan bir din bir şeye kıymet, mesela Kabe, Hazreti Peygamber'in kabri, Kur'an-ı Kerim, bunlar mukaddes şeylerdir. Hı hı. Onun için mukaddes her şey için kullanılmaz. Yani lisanımızda her, mesela bayram mübarek olsun denir. Yani ama mukaddes zaten zatından öyledir. İşte Kudüs böyle bir yerdir. İslam dini buraya çok ehemmiyet veriyor. Hazreti Peygamber buyuruyor ki sadece 3 tane mescide ziyaret için gidilir. Yani ibadet olarak ziyaret. Biri Kabe-i Muazzama'nın içinde bulunduğu Mescid-i Haram'dır. Diğeri Hazreti Peygamber'in türbesinin bulunduğu Mescid-i Nebi'dir. Üçüncüsü de Mescid-i Aksa'dır. Yani buraya bir insan sırf mescidi ziyaret için giderse ibadet sevabı kazanır. Diğer mescitler için böyle değil. Gidersiniz orada namaz gibi ama hususi bu iş için gidilen bir yer. Bu ehemmiyetini daha da arttırıyor. Yani Kudüs 2000-3000 senelik bir şehir. Daha eski şehirler var.
Şimdi tekrar başa dönelim o zaman kuruluşundan itibaren. Aslında nasıl kurulduğunu ve büyüdüğünü anlarsak belki neden üç din içinde kıymetli olduğunu anlarız. Çünkü hakikaten bir dinler tarihinden de bahsediyoruz bölgede. Bir peygamberler tarihinden
tabii, orası
bahsediyoruz.
Zaten Filistin zaten peygamberler tarihidir. Açık peygamberler müzesidir. Kudüs zaten bunun nişanıdır. Davut Aleyhisselam zamanında önce Kudüs yoktu. Yani Musa Aleyhisselam zamanında Kudüs yoktu. Zaten Musa Aleyhisselam bugünkü Arz-ı Mevut denilen Rabbin kendisine vaat ettiği topraklara gelmeden önce vefat etti. Şimdi bu mıntıka şuradan şuradan dikkat eder bir yer. İbraniler burada yurt tuttular. Yani Hazreti İbrahim'in kabilesi olan İbraniler bugünkü Irak'tan, Mezopotamya'dan buraya geldiler. Oradaki baskılar üzerine buraya yerleştiler. Burada da bir yaşayan Amalika gibi, Kenaniler gibi halklar vardı. Onlar da yine aynı soydan geliyorlar. Yani Sami ırkı. Buraya yerleştiler. Nitekim İbrahim Aleyhisselam burada yaşadığı şehir El Halil, Hebrun diye de bilinir. Burada hala mevcuttur. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri oradadır. İshak Aleyhisselam'ın kabri oradadır. Hanımının kabri oradadır. Gelininin kabri oradadır. Torunu Yakup'un kabri oradadır. Torununun oğlu Yusuf'un kabri orada. Hep bir topluluktur bu.
Şimdi oraya gidip gelmek turistler için kolay da kendileri çok hareket edemiyorlar o bölgede. Edemiyorlar
tabii,
giriş
maalesef.
Çıkışlar.
Çünkü orada bir takım problemler oldu. Bundan 30 sene önce bir manyak Yahudi içeri girdi, camiyi taradı. Ondan sonra sanki bu Müslümanların suçuymuş gibi İsrail hükümeti camiyi ikiye böldü. Orası Müslümanların elindedir. Yarısını Yahudilere verdi. Yani kavga çıkmasın diye. İsrail'in tedbirleri böyledir. Amerika gibi. Amerika mesela bir yerde problem varsa ne yapıyor? Geliyor ve bombalıyor. Ya başka türlü çöz. Yani bir başka bir problem, bir darbe bir ayarla bir şey yap. Yani niçin orayı bu Irak'ı ve Afganistan'ı kastediyorum veya Vietnam'ı kastediyorum. İsrail'de tamam niyeti emniyeti kurmak, yani Müslümanlara kötülük yapmak değil ama yaptığı her tedbir bütün insanlara zarar veriyor. Evet. O işte El Halil'de bunu görüyor. Cami ortadan ikiye bölmüş. Müslümanlar bu tarafa giremiyor.
Evet.
Yahudiler bu tarafa giremiyor. Hristiyanlar ikisine de girebiliyor. Onlara imtiyaz var. Onlar çünkü bu kavganın tarafı olmadığı
tarafı için. Değil, evet.
Şimdi İbrahim Aleyhisselam'dan sonra biliyorsunuz İshak Aleyhisselam burada yaşadı. İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu İsmail Hicaz'a yerleşti, Mekke'ye yerleşti. Ve bugün peygamberimizin soyu oradan geliyor. İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam burada yaşadı. Yakup Aleyhisselam'ın 12 tane oğlu vardı. Yakup Aleyhisselam bir ismi de İsrail'di. Onun için bu 12 oğlana İsrail oğulları derler.
O 12 sembolü de
evet, İsrail, evet, onu Yahudiler sembolize ediyor. İsrail onun için mübarek bir isimdir. Allah'ın gece ibadet eden kulu demektir. Sembolik olarak ülkeye isimlerini verdiler. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan İsrail oğulları türedi. Bu 12 oğlundan bir tanesi Yusuf Aleyhisselam'dır. Çok meşhurdur. İşte hikayesi biliyorsunuz. Kardeşler onu kıskandılar çünkü çok güzeldi. Babası onu çok seviyordu. Kuyuya attılar. Bir kervan buldu. Mısır'a götürdü. Mısır Aziz'ine sattı Maliye Bakanı'na. Maliye Bakanı öldü. Mısır'a Maliye Bakanı oldu. Yükseldi. Kardeşleri kıtlık çıkınca Mısır'a zahire almaya gittiler. Kardeşleriyle karşılaştılar. Yusuf Aleyhisselam gitmeyin burada kalın dedi. Böylece İsrailoğulları topraklarını bıraktılar. Yani ana vatanları olan Filistin, o zaman Filistin denmiyordu. Bıraktılar. Arz-ı Kenan deniyordu. Mısır'a yerleştiler. Yüzyıllarca burada yaşadılar ama Mısır halkı bu kendilerinden olmayan, kendileri gibi inanmayanlara zaman içinde baskı yapmaya başladı. Onları köle pozisyonuna düşürdüler. Bir başka kurtarıcı Hazreti Musa çıktı. Onları aldı. Allah tarafından kendisine vaat edilen toprak. Arz-ı Mevut. adanmış toprak olan bugünkü Kenan iline, yani bugünkü Filistin'e, bugünkü İsrail olduğu yere getirdi. Musa Aleyhisselam yolda vefat etti. Eriha denen şehre gömüldü. Hı hı. Fakat onun yanındakiler bugünkü Filistin'i fethederek burada bir devlet kurdular. Bu devletin en parlak zamanı Davut Aleyhisselam. Bu hadiseler milattan önce 1200'lerde oluyor. 300 sene sonra Davut Aleyhisselam hem peygamber hem melik hükümdar, muazzam ihtişamlı, bugünkü Kudüs'ü kurdu. Adına da Urşilim Darüsselam.
O güne kadar Kudüs yok.
Yoktu. Kudüs yoktu. O zamana kadar Şiloh diye bir yer var. Oradaydı. Bunların baş şehri oraydı. Daha aşağıda kalıyor. Orada bir mescid inşaına başladı. Vefat etti. Oğlu Süleyman, o da tarihin kaydettiği en büyük hükümdarlardan birisidir. O bu mescidi tamamladı. Hakkında pek çok efsaneler vardır. Cinlerin çalıştığı.
Kudüs'ün iki büyük Süleyman'ından.
Süleyman'dan bahsedilir. Bir ikincisi Kanuni Sultan evet. Süleyman. Böylece Kudüs çok parlak bir yer oldu. O zamana kadar Yahudi hükümdarları çok basit yaşarlardı. O Kudüs tasvire göre dünyanın en ihtişamlı şehriydi o tarihte. Yani taş evler, sokaklar, sulama kanalları, bahçelerle, yani bir yalancı cennet olduğunu eski tarih kitapları tasvir ediyor.
Bu Kudüs'ten şu anda kalan bir şey yok.
Hiçbir şey yok.
Sonra yıkılacak.
Hiç eser yok. Hatta yerin altında bunlar. Yahudiler de ilk ayrılma da böyle başladı. Bir grup dedi ki, siz bu Kudüs'ü niye bu kadar emniyet veriyorsunuz? Musa emniyet verdi mi? Vermedi. Biz sizi kabul etmiyoruz dediler. Yahudiler iki mezhebe ayrıldı. Kudüs'ü kabul etmeyenlere Samiri derler. Bugün Nablus'ta yaşarlar. Onlar Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya hiç kıymet vermezler. Hatta kıymet verenleri kafir kabul ederler.
Yahudilerin kendi içindeki
bir grup. Az bir gruptur bunlar. Yani Nablus'ta yaşarlar. Kuzeyde. Yani Filistin kuzeyde Nablus'ta yaşarlar. Samiriler. Kudüs böyle canlı bir şehir olarak devam etti. Ne zamana kadar? 8. asra kadar. 8. asırda daha evvel bu devlet ikiye ayrıldı. Kuzeyde İsrail, güneyde Yahudi devleti oldu. 2 kabile aşağıda, 10 kabile yukarıda. Önce Asurlular, arkasından Babililer burayı işgal ettiler. Milattan önce 6. senede, 586 senesinde Mescid-i Aksa yıkıldı. Ve buradaki Yahudilerin ileri gelenlerini Irak'a sürgüne götürdüler. 50 sene orada sürgünde kaldılar. Persler Babililer'i yenince, Persler daha demokratik, daha insan haklarına saygılıydılar. Yahudiler dönebilirsiniz dediler. Yahudilerin bir kısmı, hepsi değil, bir kısmı orada kaldılar. Babil'de, hı hı, bir kısmı buraya döndüler. Bu arada Tevrat kaybolmuştu. Yeniden akıllarında kaldığı kadar Tevrat'ı yazdılar. Ve Filistin'e tekrar yerleştiler. Fakat bu sefer Büyük İskender işgal etti orayı. Çok baskı yaptı Yahudilere. Arkasından Romalılar işgal etti. Romalılar baskıyı daha da arttırdılar. Yahudiler iki kere ayaklandılar. Birisi Büyük İskender'e, Romalılara. Bu isyan kanlı bir şekilde bastırıldı. Milattan sonra 66 senesinde Romalı general Titus burayı işgal etti. Kudüs'ü yaktı, yıktı. Mescid-i Aksa'yı ikinci kere yıktı. Yani bir kere yapıldı, Babiller yıktı. Bir kere yapıldı, Titus yıktı. Onun şeyi de taş üstünde taş bırakmadı. Yahudiler bir kere daha ayaklandılar. Bu sefer bütün Yahudileri, Romalılar buradan çıkarttı. Tek bir Yahudi bırakmadı. Bütün dünyaya sürgün edildi. 160 senesi zannediyorum milattan sonra. Yani Yahudilerin bütün dünyaya, yani Fas'tan Hindistan'a kadar, İngiltere'den Çin işlerine kadar Yahudilerin yaşama sebebi
aslında,
budur.
Şu anda aslında evet, dünya geneline yayılmış bir Yahudi nüfusu
Romalılar
varsa.
Romalılar yaptılar. Yani o zamana kadar Yudea muhtar bir eyaletti, dağıldılar. Ve Romalılar burada yıllarca, 6 asra kadar hakimiyet kurdular ve tek bir Yahudi bırakmadılar. Ya öldürdüler ya sürdüler. Romalılar daha burayı yakıp yıkmadan İsa Aleyhisselam burada zuhur etti. Dolayısıyla şehrin ikinci bir canlanması İsa Aleyhisselam buraya gelişiyle, yani yeni bir dinin doğuşuyla oldu. Fakat o da çok kısa sürdü.
Aslında işte Hristiyanlık için öneminin de
buradan geliyor. Birazdan anlatacağım.
Adımları, evet.
Kısa sürdü Hristiyanların burada ikameti, sürgün edilince. 6 asır sonra Hazreti Ömer burayı fethetti. Ve şehir yaklaşık 1300 sene sürecek Müslümanların hakimiyetine girdi. Ve tekrar eski Urşilim, barış zamanı hüviyetini kazandı. Neden? Çünkü Kudüs barışla fethedildi, savaşla değil. Hazreti Ömer hatta burayı teslim almaya kölesiyle beraber gitti. Çok meşhurdur. Yolda bir deve var. Nöbetleşe biniyorlar. Kudüs'ü fethettikleri
zaman,
yaklaştıklarında nöbet
kölede idi. Binme sırası köledeydi.
Dediler ki Müslümanlar karşılamaya geldiler. Fetih. Efendim dediler, görenler ne der? Siz binin deveye. Hazreti Ömer dedi ki, sizi gören de diyecek ki İslamiyet'te şeref deveye binmektedir. Yani Hazreti
Bunun
Ömer
aslında bir sembolü daha var Yahudiler için. Çünkü onlar da aslında fete gelecek olan kişinin.
Evet, böyle birisi olacağını,
böyle birisi
söylüyorlardı.
Söylüyorlar.
Bir kehanet vardı. Ve hüsnü kabul gösterdiler. Yani Kudüsler hüsnü kabul gösterdiler. Hatta orada bir hadise olmuştur. Çok meşhur bir hadisedir. Menkıbe değil bu. Hazreti Ömer şehre girdiği zaman Mescid-i Aksa harap olmuş zaten. Kıyamet Kilisesi'nde namaz kılmak icap ediyor. Hı hı. Kıyamet Kilisesi'nde bir yer gösteriyorlar. Diyor ki ben burada şimdi namaz kılarsam Müslümanlar burayı mescit yapar, sizin elinizden alırlar. Sizin için burası mühim bir yer. İsa Aleyhisselam göğe ağdığı yerdir orası, yükseldiği hı hı. yerdir. Ben şu kenarda bir yerde kılayım diyor. Yani böyle bir insan olabilir mi? Kenarda bir yerde kılıyor. Sonra Müslümanlar orayı bir mescit yapıyor.
Halbuki
Mescid Ömer.
Hak olarak da.
Tabii
değil
hiçbir
mi?
Şey yapamazlar.
Yani en büyük kiliseyi.
Hazreti Ömer orayı alsa, cami yapsa. Daha çünkü sulh anlaşması yapılmamış. Yapabilirdi. Yapmadı. Yani insan haklarına verdiği ehemmiyete bakar mısın? Hazreti Ömer gibi sert bir halifenin.
Ve bunu Kudüs'te yaşayan herkes bildiği halde yine de dünyaya
maalesef.
Gösterdikleri yüzü
maalesef,
çok farklı.
Maalesef. Bu çok meşhurdu. Çünkü yanında namaz kıldığı hemen. Yeri Selahattin Eyyubi Ömer Camii'ni yapmış. Yani bakınca zaten o kilisenin yanında o cami buraya nispet için değil. Hazreti Ömer'in hatırasını tesit içindir.
Nispet için yapacak olsa çok daha büyüğünü yapar.
Daha büyüğünü yapar. Evet. Veya onu ortadan kaldırır. Tabii. Kudüs niçin Müslümanlar tarafından fethedildi? Çünkü Kudüs'ün Müslümanların hayatında sizin de söylediğiniz gibi ehemmiyeti var. Nasıl ki Kabe Müslümanların ikinci kıblesi ise birinci kıblesi Mescid-i Aksa'dır. Müslümanlar yıllarca Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. Dedikodu yaptılar. Yani Muhammed dönecek yer bulamadı da Yahudilerin kıblesine döndü deyince vahiy geldi. Kendi şeyiyle değil. Hatta namaz esnasında yüzünü kıbleye feveli ve çeke şatral mescidir haram. Hazreti Peygamber bir ikindi namazı kıldırıyordu. Namazın ortasında arkaya kıbleye döndü. O anda vahiy geldi çünkü. Geriye doğru döndü. En arka safa gidip namazı tamamladı. Onun için o mescid bugün Medine'de Kıbleteyn Mescidi. İki kıbleli mescid diye bilinir. Yani orada kılınırken aynı namazda.
Önce Mescid-i Aksa'yken kıble sonra.
Aynı namazda hareme dönmüştür. Kabe'ye dönmüştür. Kabe bu kadar emniyeti bir yer ama. Mescid-i Aksa da bu kadar emniyetli bir yer Müslümanlar için. İkincisi Hazreti Peygamber henüz daha Mekke'den bu Medine'de oldu. Medine'ye hicretten sonra oldu. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret etmeden kısa bir müddet evvel Mekke-i Mükerreme'deyken Taif'ten gelmiş, oraya İslamiyet anlatmış, çok eziyetler etmişler. Yani sıkıntılı bir zaman, hanımı vefat etmiş, amcası vefat etmiş. Mekke müşrikleri Müslümanlara boykot tatbik ediyorlar. Böyle boykot almışlar. Bir şey almak, satmak yasak. Çok
zor
kendi adamlarına çok kötü muamele yapıyorlar. Zor durumdalar. Bir gece Hazreti Peygamber Mekke'den Kudüs'e götürülüyor. Oradan da arşa çıkarılıyor. Buna biz İsra ve Miraç diyoruz. Birinci kısım İsra'dır. Gece yürüyüşü demektir. İşte İsrail zaten o demektir. Yani Allah'ın gece yürüyeni yani gece ibadet edeni demek. İsra'dır. İsra suresi var. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılır. Kudüs'e geliyor. Burada peygamberlerin ruhaniyetleriyle, bu tabii metafizik bir hadise. Bunu böyle normal şey gibi anlamak
kalktı,
materyalizmdir.
Kalktı geldi yürüdü şuradan geçti gibi bir şey
bu.
Değil.
Ama bedenen gitmiştir. Bedenen çünkü her şey bedenen.
Elbette ama hani biz şimdi mesela atını buraya mesela orada bir halka koymuşlar.
Evet.
Halbuki o.
Halka sembolik. Sembolik. Evet. Sonradan kondu Burak Mescidi'nin olduğu yere. Bu bedenen oldu ama burada peygamberlerin ruhaniyetlerini Allah oraya gönderdi. Peygamberleri imam oldu. Bu şu demektir. Hazreti Muhammed son peygamberdir ve bütün peygamberler
onun arkasında.
Ruhlar yaratıldığı zaman Hazreti Muhammed'le tanışmak, ona iman etmek istemişlerdi. Bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Buna ahd-i misak derler. Ve Peygamber Efendimiz orada gördüler. Arkasına namaz kılarak onun şeriatını tasdik ettiler. Yani artık hak din İslamiyet'tir. Hiçbir din İslamiyet'in önüne geçemez. Hak dinde olduğunu iddia edenler Müslüman olmak mecburiyetindeler. Çünkü bütün peygamberler onun arkasına kılmış. Yani bu bir ittifaktır aslında. Evet. Yani Hazreti Muhammed'in dini bütün peygamberlerin dinine ihtiva eder. Bunun sembolize eden bir şey bu. İşte bu hadise bugün Mescid-i Aksa dediğimiz mabette olmuştur. Hazreti Peygamber orada bir kaya var. Sahra kaya demektir Arapça. Bu sahranın üzerinden Cebrail semtadan göklere yükseltilmiş. Rabbi ile bizim bilmediğimiz bir şekilde görüşmüştür. Müslümanlar bu şekilde inanırlar. İşte bu hadiselerin olduğu yer tam o Mescid-i Aksa'nın mücemmasının bulunduğu yerdir. Külliyesinin bulunduğu yerdir. Onun için Müslümanlar cihetiyle burası Yahudilerden daha da mühimdir. Evet. Niçin Yahudilerden daha da mühim? Çünkü Yahudilerde Beyt-i Makdis'in ehemmiyeti ayakta kaldığı müddetçedir. Beyt-i Makdis bugün yok, yıkıldı. Hı. O zaman Yahudiler için buranın tarihi bir değeri var.
Şu anda öyle
bir değeri yok. Evet.
Evet.
Çünkü Yahudi şeriatında Mescid-i yani Beyt-i Makdis'te yapılan ibadetler var. Beyt-i Makdis diyorsa bu ibadetler düşer. 616 tane ibadet var Tevrat'ta. Bunların üçte ikisi Beyt-i Makdis'le alakalı. Beyt-i Makdis yıkılınca bu ibadetler düşüyor. Bunlar yapılmıyor. Ne zaman yapılacak? Kıyamete yakın Mesih gelecek. Yahudilerde de Mesih inancı var. Hristiyanlarda da, Müslümanlarda da birbirinden farklı. Yeniden bir devlet kuracak. Beyt-i Makdis'i yeniden inşa edecek. Bu ibadetler sonra yapılacak.
Yani Mescid-i Aksa yıkılacak, evet, yerine Beyt-i Makdis inşa edilecek ve bunlar
için,
o zaman bu ibadetleri yapmaya
başlayacak. Yahudilerin böyle bir derdi yok. Onun için Yahudiler Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara vermiştir. Müslüman mülkiyeti Müslümanlardır.
Ve onlar için bir tek bir tek Burak Duvarı var.
Burak Duvarı çünkü
Batı tarafındaki.
Batı duvarı, Hakot el Hamaravi, Mağrib duvarı bugün ağlama duvarı diye bilinen, yani Yahudiler önüne gelip ağladıkları için ağlama duvarı denen Mağrib duvarı. Müslümanların Burak duvarı dediği, çünkü Hazreti Peygamber Burak denen bineği, nasıl bir binek olduğunu bilmiyoruz, göğe yükselirken oraya bağladığı rivayet ediliyor. O duvarın bu tarafına. Hı-hı. O Mescid-i Aksa'nın bir duvarıdır. Bu şu anda
Mescid-i Aksa tarafına bağlamış yukarıya, ama bunlar aşağıda ibadet ediyorlar.
Sadece bu emniyetler. Aslında bu da dini bir şey değil. Tamamen semboliktir. Yani ağlama duvarının Yahudiler için ehemmiyeti dini değildir. Semboliktir.
Ona da Sultan Süleyman izin verdiği için yapabiliyor.
Verdiği için. O zamandan beri onlara izin verildi. Burada gelip yani hatıralarını anıyorlar. Yani nasıl gidip de siz şimdi Filibe'ye gittiğiniz zaman, bir Osmanlı Camii'ne, hı-hı, gittiğiniz zaman nasıl mütehassıs oluyor? Ben burada iki rekat namaz kılayım diyorsunuz. Oturduğunuz zaman gözleriniz doluyorsa bir Yahudi için ağlama duvarı bundan öte bir şey değildir.
Onlar da Sultan Süleyman'dan kaldığını iddia ediyorlar.
Ediyorlar, evet. Onu söyleyelim, değil. Şimdi
arkeolojik çalışmalar da olmadığını göstermiş zaten ama.
Bet-Maktis Romalılar zamanında yıkıldı. Araplar burayı fethettiği zaman burayı imar ettiler. Halife Abdülmelik, Emevi halifesi Abdülmelik, Hazreti Peygamber'in göğe yükseldiği sahranın üzerine altın bir kubbe yaptırdı. Buraya Kubbetus Sahra, yani kaya kubbesi derler. Mescid-i Aksa deyince herkes orayı anlar. Orası mescid değil. Hazreti Peygamber'in göğe yükseldiği ayak izlerinde orada zaten mevcuttur. Mukaddes bir yer. Oradan şöyle biraz yürüdüğünüz zaman güneye doğru orada bir mescid var. O mescidi Velid bin Abdülmelik yaptırdı. Yani Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik yaptı. İşte orası rivayete göre eski Mescid-i Aksa'nın yıkıntılarının bir kısmıydı. Şu anda orası Müslümanların elinde bir mescittir. Bildiğimiz bir mescittir. Altında alt kısımları var. Rivayet ediliyor. İşte Hazreti Peygamber'in kıble mescidi orasıdır. Hazreti Peygamber'in namaz kıldığı orasıdır. Rivayet ediliyor. Mescid-i Aksa Kudüs'teki bir tepenin üzerinde büyük bir külliyedir. Eskiden oranın tamamı Mescid-i Aksa'ydı. Şu anda Mescid-i Aksa Beyt-i Makdis'ti. Şu anda Mescid-i Aksa dediğimiz bunun köşesinde bir camidir. Müslümanların mülkiyetindedir tamamı. İşte onun bir duvarı var yan tarafı. Bunun şeyden kaldığına, Hazreti Süleyman'dan kaldığına inanıyorlar. Halbuki bu duvarın bir kere 20 taşı Herodes'ten kalmadır. Çünkü üçüncü yaptıran İsrail kralı Herodes'i, Romalıların valisi. Üstteki 20 taş Kanuni Sultan Süleyman'dan kalmadır. Yani burası Hazreti Süleyman'dan kalma değil. Hı hı. Osmanlılar son zamanlarda Kudüs'te arkeolojik çalışmalar başlattılar. Avrupalı arkeologları vazifelendirdiler. Osmanlılar başlattı bunu. Tabii esas Kudüs aşağıdadır. Şimdi bizim gezdiğimiz Kudüs sonraki bir Kudüs. Ya çok eskiden kalma bir Kudüs de aşağıda var. Sokaklarıyla, efendim binalarıyla. Bu bir kısmı ortaya çıkmıştır bunun.
Gezilebiliyor.
Yahudi mahallesinin altıdır ekseri. Hı hı. Bazılarına göre burayı İsrail Kudüs'ü Mescid-i Aksa yıkmak için kullanır, uydurmadır. Böyle bir şey yok. Burası Osmanlılar zamanında başlatıldı bu çalışmalar. Mescid-i Aksa'nın altı zaten kayalıktır. Oraya zaten giremezsiniz. Burası Yahudi mahallesinin altındadır. Müslüman mahallesinin bile altı değil.
Ya zaten kayanın altında bir şey
bir
yok.
Bir şey yok. Yok. Müslüman yani. Bu etraftaki mahallelerin altı. Sadece kazılar Yahudi mahallesinin altında yapılıyor. Müslüman ve Ermeni mahallesi ve Hristiyan mahallesinin altında yapılmıyor. Bunu da burada antır parantez söyleyelim. Onu gördüğünüz zaman esas Kudüs, yani Süleyman Aleyhisselam zamanında Kudüs aşağıdadır. Kocaman kocaman duvarlar var. Taşlar var. Bu taşların Süleyman Aleyhisselam'dan kaldığı söyleniyor. Ama bunların hepsi Herodes'in inşaındandır. Arkeolojik olarak da böyle. Belki oradan kalma. Ama binayı yapan Herodes. Yani bugünkü ağlama duvarı, Hakot el Hamaravi, Herodes'ten kalma. Evet. Onun için Yahudiler buraya tarihi bir ehemmiyet veriyorlar.
Daha çok manevi bir manevi. Veriyor.
Arkasında bunun zaten Mağaribe mahallesi vardı. Selahaddin Eyyubi'nin oğlu Kudüs'te kurmuştu Eftal. Oraya cami falan yapmış. Faslı Müslümanlar yerleşmişti. İsrail 1967'de Kudüs'ü işgal edince ilk işi bu Mağaribe mahallesini yıktı. Yaklaşık 200 kadar ev vardı burada. Yıktı. Dozerlerle dümdüz etti. 11. asırdan kalma bir mahalleyi. Müslümanların yaşadığı mahalleyi. Niçin? Ağlama duvarını açmak için. Bizde de yapıyorlar, caminin etrafındaki tarih eserleri yıkıyorlar. Cami ortaya çıksın. Peki o tarih eserler ne? Orada oturanlar o caminin cemaati. Cami demek namaz kılınan yer demek. Niye yıkıyorsunuz? Onlar cemaate geliyorlar. O insanlar.
Sonra cami yalnız kalıyor.
Tamam abide ama şeysiz kalıyor. Aynı öyle ağlama duvarını açacağız, önüne meydan yapacağız diye koca mahalleyi 11. asla yıktılar.
Şu anda bundan meydan zaten meydan orası.
Orası meydandır. Şimdi Kudüs'e damgasını vuran Müslümanlar olmuştur. Yani Kudüs bugün bir ortaçağ şehri manzarası. İtalya'ya falan görenler bilirler. Manzarası arz ediyor. Oradaki binaların çoğu Müslümanlardan kalmadır. Yani ne Yahudilerden kalmadır, ne Hristiyanlardan kalmadır. Müslümanlardan kalmadır. Bir ara Selahaddin Eyyubi'den önce burayı Hristiyanlar işgal ettiler Haç Seferi'nde. Ve 100 yıla yakın Kudüs onların elinde kaldı.
Ama nasıl bir işgal?
Kadın, erkek, çoluk, çocuk, kedi, köpek, kuş ne varsa katliama tabi tuttular. Yani bu nasıl bir dünya görüşüdür? Yani Avrupalılar bile bunu utanç sayfası diyor. Yani Hristiyanlık tarihinin utanç sayfası diyorlar.
Sokaklardan
kanlar akmış.
Evet, cesetler. İnsanların bazı yerlerde dizlerine, bazı yerlerde bileklerine değinceye kadar kan aktığı ifade ediyor.
Peki sonra ne oldu? Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü tekrar fethettiği zaman kimsenin kılına dokunmadı. Yani savaşanlar dahil. Onuncu Selahaddin Eyyubi'yi Avrupalılar haklı olarak bir centilmen olarak görür ve çok beğenirler. Beğenme sebebi budur.
Selahaddin Eyyubi'nin de Kudüs'te anıları çok.
Çoktur.
Kudüs'ü gezenler orada adını çokça duyuyorlar. Evet. Hatta bir konuşma yaptı işte Mescid-i Aksa'nın Mescid-i Aksa'da bir konuşma yaptığı da ifade ediliyor. Kısa bir ara verelim. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kudüs'ü konuşuyoruz. Her din için çok kıymetli. Ben oraya gittiğimde Hristiyanlar için hac mevsimiydi ve insanlar üzerlerinde omuzlarında taşıdığı kocaman bir haçla, hani bizim tabutu taşıdığımız gibi haçla sokaklarda dolaşıyorlar ve belli molalarda durarak Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğinde durduğu noktalarda durarak işte kıyamet kilisesine varıncaya kadar bir rota üzerinde ilerliyorlar. Onun karmaşası vardı. Cuma günü Müslümanların kalabalığı, yoğunluğu vardı. Bakıyorsunuz cuma akşamından itibaren Yahudilerin kendi kıyafetleriyle ve gerçekten hani biz
Şabat kutlamaları var.
Şabatları var ve hiçbir şeye dokunmuyorlar. Elektrikle hiçbir şey çalışmıyor. Ve bunların her biri kendi iklimini, kendi sınırları içinde yaşıyor. Yani vatandaş olarak baktığınızda benim dikkatimi çeken tek şey mesela İsrail askerlerin Filistinlilere kaba davrandığıydı ama turistlere, hele bizim Türk olduğumuzu anladıklarında hiçbir şey yok. Bütün esnaf, kiminle konuştuysanız Yahudi, Müslüman, her biri İstanbul'u biliyor, İstanbul'a gelmiş, çok güzel anıları var. Bir şeyi 10 liraya satıyorsa Amerikalıya, sen Türk müsün? Sana 5 lira diyor. 5 şekel diyor. Yani ne satarsa. Evet. Yani bu bir ne bileyim tatlı bile olsa size indirimli veriyor.
Türklerin bir itibarı var. Herkesin arasında. Yahudilerin arasında da öyle. Yani bu enteresan. Tabii Osmanlılar zamanında altın çağını yaşadı Filistin ve Kudüs. Yani Osmanlılar, çünkü Kudüs bir dönüm içinde, yani 1000 kilometre, 1 kilometre kare toprağın içinde 3 tane dinin, hatta 3 din demeyin ona siz. Yani Hristiyanlığın bir sürü mezhebi var. Bunların burada.
Ermeniler de orada.
Tabii öyle. Ermeni var, Maruni var, Ortodoks var, Katolik hepsi. Sulh içinde yaşamış. Şimdi bu Kıyamet Kilisesi mesela bunun sembolüdür. Kıyamet Kilisesi Hazreti İsa'nın göğe ağdığı yerdir. Golgota Tepesi'ne yapılmış orası. Hatta Hazreti İsa'nın kabri olduğuna inanıyor Hristiyanlar. Biz Müslümanlar Hazreti İsa'nın öldüğüne inanmadığımız için kabrine de inanmıyoruz. Bu çarmıha gerildiğine de biz inanmıyoruz. Onlar inanıyorlar. Şimdi burada yapılan ayinlerde her mezhep ön plana çıkmak istiyor. Osmanlı bir düzen kurmuş. Herkes eşit mesafede duruyor. Bir onbaşı da anahtarı var oranın. Bir aileye vermiş, oranın bir ailesine vermiş. Aynen, bir onbaşı idare ediyor onlar da. Müslüman bir aile. Onlara çok itimat ediyorlar. Onda kalsın diyorlar. Mesela Yahudilere, Hristiyanlar diyor ki o ailede kalsın. Almayın diyor İsrail hükümetine. Anahtar çünkü çok güzel idare etmiş. Kıyamet Kilisesi'nde her şey eski. Yani bir merdiven var, konduğu yerde duruyor. Evet. O asla başka bir yere koyamazsınız
onu. Çünkü ona. O merdivendeyken emir geliyor, oradan iniyor, onu almasına bile izin vermiyor.
İzin verilmiyor, evet. Şimdi bütün bu şeyde eşit mesafede ayinleri yürütüyorlar, kavgasız, dövüşsüz. Aynı şey Beytüllahim denilen, Kudüs'e yakın Hazreti İsa'nın doğduğu yer olduğu rivayet eden Mukaddes Beşik Kilisesi'nde de öyle. Yani Filistinli bir jandarma, Osmanlı onbaşısı eline anahtarı alıyor. Herkesi eşit yere koyuyor, Ermeni papazının memsinayla. Onlar ortaya gelip ona göre ayin yapıyor. Yani birbirinden önce olmayacak.
Ve biri önde gidiyor, ötekiler arkada gidiyorlar. Bir sırasını biliyorlar.
Yok, sırası biliyorlar. Ona göre tarihi geleneklerle bu ayarlanmış. Ve mesela zaman zaman bu bozuluyor. Hatta ben Beytüllahame ilk gittiğimde dedi oradaki Filistinliler, dedi vallahi Osmanlılar burayı dediler bir onbaşıyla idare etmişler. Burada su çok zor idare edecek bir yer dediler yani. Biz de çok zorlanıyoruz. Şimdi böyle bir yer Kudüs, böyle bir yer. Osmanlılar zamanında burada altın çağını yaşadı ama ne çare ki Siyonizmin kurulmasıyla 19. asırda Kudüs'ün de Yahudilerin de Müslümanların da Hristiyanların da hayatı ciddi manada değişti.
Yani Yahudi ile alakalı değil bu. Diyelim,
evet evet. Yahudi ırkçılığıyla. Yani Siyonizm apayrı. Şimdi insanlar Yahudi deyince tek bir tip insan anlar. Halbuki önce bir kendi topluluğunuza bakın. Tek tip Türk var mı? Tek tip İngiliz var mı? Bu mesela çok dindar Yahudiler var. Dinle Diyanet'e hiç alakası olmayan Yahudiler var.
O da görüyoruz
var.
Zaten.
Normal bana. Yahudiler var. Bir de Siyonist Yahudiler var. Bu Siyonist Yahudiler çok dindar değildirler. Dini sadece milliyetçi bir vasıta olarak görürler. Türkiye'de de böyleleri vardır. Her millette var. İsrail'i kuranlar ve şu andaki problemlere sebebiyet veren Siyonistlerdir. Bunlar cemiyetin %30'u bile değildir. Bu geri kalanlarının %30'u zaten aşırı dindar Yahudiler. Zaten İsrail'i kabul etmiyorlardı. Yani İsrail devletinin kurulması çünkü Mesih kuracak ya. Zaten İsrail'e karşılar onlar. Hı-hı. O hani böyle yanlarında favorileri olan. Onlar zaten İsrail'e karşıdırlar. İsrail ismini andıkları zaman yere tükürürler. Yani kafir devleti gibi görüyorlar. Yani bunu bilmez
gerek
Türkler.
Gerek yoktu diyor yani.
Tabii aslında. Hayır kuramazsınız siz. Dine aykırı bir iş yaptınız. Hı-hı. Mesih'in yapacağı işi siz nasıl yaparsınız? Tüm dini bir şey bu. Dine aykırı bir iş. İsrail diye bir devletin kurulması. Zaten İsrail layık ve demokratik bir devlet. Bir din devleti değil. Bir de aklı başında normal Yahudiler var. Onlar da İsrail'in politikalarından rahatsızlar.
Şu anda da mesela içinde bulunduğumuz günlerde Müslümanlar için en özel ayda sanki özellikle planlanmış gibi artık iç politikaya mı mesaj veriyorlar, dış politikaya mı mesaj veriyorlar bilmiyorum. Hakikaten çok üzücü olaylar yaşanıyor.
Şimdi bu hadisenin iki tarafı var Hülya Hanım. Bir Müslümanlarda bir de Yahudilerde. Fitneciler bu işi yürütüyor. Müslümanlar da az değil. Şimdi bakın Yahudilerde çok aşırı ekoller var. Nasıl Müslümanlarda var? Adam kendine bomba takıp öldürüyor insanları. Müslümanım diyor. Onlarda da var böyleleri. Mescid-i Aksa'ya getirip keçi kesmek istiyorlar. Şimdi 1918'de biliyorsunuz Kudüs kaybedildi. Osmanlılar Kudüs'ü kaybettiler. Hatta buranın son ordu komutanı Mustafa Kemal Paşa'ydı. Gazze'ninki İsmet Paşa'ydı. Tanıdığımız simalar. Kaybedildi. İngilizler burayı işgal ettiler. İngilizler burada 30 sene kalamadılar. Müslümanların 500 sene, Osmanlıların 500 sene, Müslümanların 1100 sene kaldığı yerde İngilizler 30 sene kalamadılar. Bütün dünyanın en süper gücü olduğu halde. Çünkü İngiliz biliyorsunuz divide and rule, parçala, idare et. Burayı bölmeye çalıştı. Buraya Yahudi göçü başlattı. Siyonistler başlatmıştı. İngilizler de göz yumdular. Yani belli bir miktar burada Yahudi olsun ki Araplarla Yahudiler birbirine düşürelim. Biz burayı idare edelim. Maksatları bu Yahudiler sevdiklerinden değil. Yahudiler orada bir yurt vaat etti Dışişleri Bakanı Balfour. Yahudi sermayesinin parasını alabilmek için. Bunlar hep kötü, ahlaksız oyunlar. Yahudiler buraya göç etmeye başladılar. Osmanlılar yasakladı Yahudi göçünü. Sultan Abdülhamit anladı meseleyi. Biz dediler burada bir devlet kuralım.
Hatta
otonom.
Satın almaya.
Otonom devlet kuralım dedi Hers. Bu bütün borçlarınızı ödeyelim. Arkamızda bizim Rothschild'ler var. Yahudi sermayesi var. Sizin bütün dış borcunuzu ödeyelim. Bize burada bakın devlet değil. Otonom bir mıntıka verin. Yani Filistin bizim otonom yerimiz olsun. Küçük bir yer. Yer satın alalım orada. Sultan Abdülhamit buna karşı çıktı. Dedi bugün otonom olur. Yarın devlet olur. Başımıza bela girin. Ben size dedi başka yerde yer vereyim. Bakın Kuzey Irak'a gidin. 150 aileden fazla olmamak kaydıyla Osmanlı devletinin neresinde isterseniz oturabilirsiniz dedi. Satın alın otur.
Onların hedefi başka.
Ne yaptılar? Sultan Abdülhamit'i tahttan indirdiler. Tahttan indirilmesinin birinci sebebi budur. Sultan Abdülhamit'in İttihat ve Terakki iktidara gelince Yahudiler onlara yardım ettiği için bu yasağı kaldırdılar. Filistin'e Yahudiler döndü. Sultan Abdülhamit zamanında Filistin'de 9500 Yahudi varken İttihatçılar zamanında 60.000 Yahudi oldu.
Yani Sultan Abdülhamit'in parayla yapmadığını onlar bedava
parasız yaptı. Sonra onlar da anladılar. Hemen yasakladılar. Ama işten geçti. Durduramadılar.
Şu anda da bu baskı var. Bak. Yani milyon dolarlar teklif ediyorlar küçücük dükkanlara,
evet,
evlere.
Aynen öyle. O zaten öteden beri yapılan bir politikadır. Sonra burada bir Yahudi topluluğu teşekkül edince ha bu Yahudilerin hepsi devlet kurma derdinde değildi. Burada yaşamak istiyorlardı. Şimdi bir de o yönü var. Yani her Yahudi burada devlet kuralım falan değil. Burada yaşayacağız. Burada
ama bizim gün sonunda kuruldu devlet.
Tabii kuruldu. Ama Siyonistler kurdu. O zaman işte oradaki Müslümanları taciz ettiler. Onların mallarını zorla aldılar veya satmaya mecbur ettiler. Hadisenin bir de o yönü var. Yani niye sattılar derler Türkiye'de. Ne yapsın adam? Mecbur kaldı. İflas ettirdiler çiftçileri. Mecbur kaldılar satmaya. Bir kısmı gönüllü sattı. Ama bir kısmı da mecbur kaldılar. Ve orada kalabalık bir Yahudi nüfusu meydana geldi. 1948'de Filistin'in yarıdan fazlası ve Kudüs'ün yarıdan fazlası Yahudiydi. Böyle söyleyelim de anlaşılsın. 1948'e gelindiğinde nüfusun yarıdan fazlası Yahudiydi. Halbuki Osmanlı Devleti'nde 9500 Yahudi vardı Sultan Abdülhamit zamanında. Yani yaklaşık 30 sene önce. Şimdi Böyle olunca burada bir problem olacağı aşikar. Bu sefer Yahudiler dedi ki İngilizlere, hadi bize devlet vaat ettiniz, verin. Hmm. Araplarla müşterek bir devletimiz olsun. Yarısı Arapların olsun, yarısı bizim olsun. İngilizler buna muvaffakat etmedi. Etmeyince Yahudi militanlar, işte İrkun falan terör hadiseleriyle İngilizleri kaçırttı orada. İngilizler aman zaten dünya değişti, savaş kaybedildi. O zaman bir kaosun içine düştü. Filistin ve Kudüs. Birleşmiş Milletler müdahale etti. Tabii Birleşmiş Milletler Müslümanları mı kayıracak? Veya realiteye baktı. Dedi ki nüfusun yarısı Yahudi mi? Yahudi. Tamam, o zaman ikili bir devlet ben kabul ediyorum. Burada iki devlet olacak. Bir İsrail Yahudi devleti, bir de Arap devleti olacak. Araplar kabul etmediler bu planı. Yahudiler kabul ettiler. İşte bu büyük bir hataydı. Arapların bunu kabul etmemesi tamam, bir haysiyetli bir duruş ama her şeyi kaybettiler. Çünkü bir şeyin hepsi ele geçmezse tamamı da terk edilmez. Gerçekçi olmak lazımdır. Eğer o zaman onu kabul etmiş olsalardı bugün çok çok farklı olurdu. Kabul etmeyince ne oldu? Savaş oldu. İsrail kendisine verilmeyen toprakları da fethetti.
Ve öyle büyük bir şaşkınlıkla yaptığına kendisi de şaşırarak. Kendisi
inanamadı. Evet. Ordusu yok, silahı yok. Tamamen Avrupa sermayesinden toparlanmış, birbirini anlamayan. Konuşmaları çünkü biliyorsunuz Yahudiler oraya göç etmeye başladı. Kimisi Arapça konuşuyor, kimi İnce konuşuyor, kimi Rumca konuşuyor, kimi Yidiş, kimi Ladino. Müşterek dilleri yok. Sadece dinleri müşterek. Bu insanlarla bütün Arap Konfederasyon ordusunu yendi. 48'de.
İnanılmaz, sonrasında da inanılmaz hikayeler var.
Evet.
Arap dünyası şimdi toparlanır, bizim üstümüze yürür derken
evet.
İsrailler hiçbir ses olmamasına.
Olmadı. 20 sene gık çıkmadı.
Evet.
Araplar çünkü o zaman Rusya'nın şeyine düştü. 20 sene ses çıkmadı. 67'de yenilen pehlivan güreşe doyması hesabı Araplar bir taarruz daha yaptılar. Irak, Suriye, Ürdün, Mısır orduları, Yemen korkunç bir bozguna uğradılar. Korkunç. Diyeceksiniz ki İsrail'in evet arkasında Amerika var. Doğru ama İsrail tek başına savaşıyordu.
20 yıl içinde de.
20 yıl içinde İsrail oldu.
Evet.
İsrail oldu. Ve bugün bizim Batı Şeria ve Gazze dediğimiz yerleri işgal etti. Daha fazlası Golan Tepe'den işgal. Kudüs'ü işgal. Şimdi Kudüs meselesi 67'de doğdu. Ondan önce Kudüs Ürdün'ün elindeydi. Ürdün toprağıydı. 1948'de İngilizler çekilince.
Hatta Ürdün Şerifi ile ilgili de orada bir hep anlatılan bir şey var. Yani Osmanlı'ya.
Şimdi Yahudiler orada bir devlet kurmak istedi ama Şerif Hüseyin de orada Arap İslam İmparatorluğu kurmak istedi. Çünkü Osmanlı dağılıyor. Burayı koruması lazım. İngilizlerin eline düşecek yoksa. Fakat İngilizler ona da bir oyun oynadılar. Onu da oradan çıkarttılar. Çünkü onların gözü Filistin'deydi. Araplara vermediler. O da affedilmez bir hata.
Bu arada doğru hatırlıyorum değil mi? Kendisinin kabri de.
Kabri orada.
Mescid-i Aksa'nın içinde. Ve hatta Filistinliler orada dua etmiyorlar bile.
Etmiyorlar. Biz ettik. Şerif Hüseyin Paşa çok muhterem bir insandı. Filistinler bir şeyinden haberdar değiller. Haberdar olsalardı muvaffak olurlardı zaten. Hatta Şerif Abdullah orada öldürüldü. Yani onun oğlu Ürdün Meliki Mescid-i Aksa'nın merdivenlerinde bir Filistinli tarafından öldürüldü. Güya İsrail'e verdiği için Filistin'i. Halbuki Şerif Hüseyin ve Abdullah değil ki orayı veren. İngilizler zaten şikayet etmişler. Siz neredeydiniz? Yani o kadarını koparabilmiş. Yani hiç değilse Ürdün kısmını koparabilmiş İngilizlerin elinde. Bu büyük bir muvaffakiyettir. Yoksa orası da İngilizlerin elindeydi. Orası ne olacaktı kim bilir. Filistinler Ürdün'ü de biz alalım diyorlar. Ürdün bizim olsun.
Hı.
Onun için Ürdün'ü hükümetini, Ürdün Melik ailesini sevmezler. Onun aleyhinde konuşlar. Yani Filistinler orada haksızlar. Haksızlar. Şimdi problem ondan sonra doğdu. Kudüs bin metrekaredir ya bir dönüm. Tamam eski Kudüs. Yanında bir yeni Kudüs var. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında kuruldu orası. İstasyon yapıldı. Oraya daha çok Yahudiler ve Avrupalılar yerleştiler. Müslümanlardan da oturanlar var. Eski Kudüs'te çok az insan yaşıyordu. Batı Kudüs dediğimiz, yani şimdi İsrail'in baş şehir ilan ettiği yer orası Batı Kudüs. Çok modern bir yerdir.
Evet.
Bir hususiyeti yok.
Normal
bir şey. Esas olan Doğu Kudüs'tür. İşte problemli yer de burası. En son İngilizler dedi ki ya bari burası açık şehir olsun dedi. Onu da Araplar kabul etmediler. Ya hep ya hiç.
Hmm.
Ama ya hep ya hiç. Gücünüz varsa söyleyebileceğiniz bir şey. Gücünüz yoksa ki gücü yoktu Arapların. İsrail'i yaradı. 73'te bir daha saldırdılar. 73'te de yenilince artık Araplar İsrail'i oradan atmaktan ümidi kestiler. İsrail.
Şimdi beraber yaşıyorlar.
Şimdi beraber.
Çarşıda beraberler. Hani evler mahalleler ayrılmış eski Kudüs'te ama.
Evet.
Bakıyorsunuz mesela belli saatlerden sonra bir yolunuzu bulamıyorsunuz. Gündüz geçtiğim evet. Yerler mi buralar diyorsunuz.
Şimdi İsrail denilen devlet nüfusunun %25'i Filistinli olan bir devlet. Bakın şeyi kastetmiyorum. Batı Şeria ve Gazze'yi kastetmiyorum. Bugün normal İsrail, resmen İsrail toprağı olan yerde %25 Filistinli var. Bunların %23'ü de Müslümandır. Yani Filistin'in 1/4'ü Filistinlidir. Şeyin, İsrail. Vatandaş bunlar. Bakanları var, tüccarları var. Gayet rahat yaşıyorlar şeyde, Filistin'de. Şeyde, İsrail'de. Benim bu kastettiğimiz yer, halkının ekserisi Filistinli olan yerler. Batı Şeria, yani Nablus, Halil, işte Kudüs, Beytüllahem olan
zaten
yer.
Zaten abluk altında.
Orada zaten Filistin orayı ilhak etmiyor. Burası benim toprağım demiyor. İşgal altında.
Evet. Koskoca duvarlar yapmış. Giriş çıkışı kontrol altında.
Ama burası şey... muhtar, otonom Filistin idaresi var. Polisler, belediye onların elinde. Filistinlilerin elinde. Gazze'de Hamas'ın elinde. Şimdi bir kere Filistin'i zaten ikiye bölmüşler. El Fethi ve Hamas diye. Bunlar birbirlerini zaten bir kaşık suda boğacaklar. Şimdi bu aşırı Yahudiler Mescid-i Aksa'da keçi kurban etmek istiyorlar. Şimdi onların bir hamursuz bayramı var. Fısıh bayramı. Hı hı. Orada keçi kurban etmek adettir. Bunu diyor, biz Mescid-i Aksa'da yapacağız. Çünkü burası bizim mukaddes. İsrail hükümeti diyor ki, ya burayı biz anlaşmayla Müslümanlara verdik. Biz 1967'de biz dedik ki Kudüs'ü biz işgal ediyoruz. Fakat buradaki bütün camiler, ev zümre, Mescid-i Aksa Müslümanların elindedir. Ürdün idare ediyor orayı. Biz oraya karışmayız. Yahudilerin girmesi yasaktı. Sonradan serbest bırakıldı. Sırf ziyaret maksadıyla. İbadet belli için saatlerde. Giremez. Belli saatlerde. Şimdi bu tahrikçi Yahudiler, manyak adam, zaten fanatik adam manyaktır. Geliyor, keçiyi orada kesmeye çalışıyor. Müslümanlar da akıllı değil. Bunlarla
didişiyor. Şeye giriyor,
didişiyor. Bu sefer İsrail polisi geliyor. Bunu ayırmaya çalışıyor. Bu sefer Filistinler zaten İsrail'e gıcık ya.
Fırsat
İsrail polise taş atıyor. Tüfek alıyor. Sonra Mescid-i Aksa'ya kaçıp.
Halbuki o keçi kesmek isteyen polisin müdahalesine izin verse.
Zaten İsrail ödü patlıyor bir şey olacak diye. Hmm. Hemen müdahale ediyor onlara. Yaklaştırmıyor bile. Bakın yasakladılar şimdi Yahudilerin girişini Mescid-i Aksa'ya. Ve bu problem. Sonra Mescid-i Aksa'ya giriyor. Hadiseler oradan çıkıyor. Yani Yahudilerin, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar ve oradaki Müslümanlara verdiği zulümlerin bir sebebi fanatik Yahudilerdir, bir sebebi de fanatik Filistinlilerdir. Yani biraz aklı selim sahibi olmak lazım.
Bu konuyu böyle biraz daha geniş konuşacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.